Ayrım 21.
Onca saat çalıştıktan sonra birlikte şöyle güle konuşa yenecek bir yemek doğrusu hepsinin hoşuna gitmiş. Ama yemeğe kalırlarsa gece evlerine nasıl dönecekler ve bunun içinde nasıl izin alacaklar soruları yüzlerinin asılmasına neden olmuş. Onların bu keyifsiz hali, fısır fısır konuşmaları dedenin dikkatini çekmiş. "Ne o, Karadeniz'de gemileriniz mi battı?" diye sormuş. Kızım sorunları sıralarken o saatte eve dönmelerine haklı olarak izin verilmeyecek olan arkadaşları da çantalarını toplamaya başlamışlar bile. Dede anlatılanları dikkatle dinledikten sonra "Haydi bakayım geç şu telefonun başına ve ara herkesi. Onları evlerine ben bırakacağım." demiş. Bu sözler evde bayram havası estirmiş. Teker teker anne babalar aranmış, aileler birbirlerine okuldaki toplantılardan ve çocukların arkadaşlıkları nedeniyle tanıdıkları için izin verilmiş. Ve bizim kızlar bol eğlenceli, bol şamatalı bir akşam yemeği yemişler. Sonra da bir süre çene çalmışlar. Gece yarısına doğru dedeye haber verilmiş. O saate kadar televizyonun karşısında uyuklayarak bekleyen dede, sessizce iç geçirerek pijamasının üstüne pantolonunu çekmiş ve konuklarını teker teker evlerine bırakmış. Belki küçük bir olay ama şimdi her biri genç birer iş kadını olan bu arkadaş grubunun üyeleri bir araya geldiklerinde dedenin bu özverili davranışını anmadan edemezler. Diyelim yavrumuz bir doğum gününe gitmek istiyor ve aksilik bu ya, biz de aileyi tanımıyoruz. Yavrumuz krizler geçirmekte. Arkadaşı dünyanın en iyi insanı olduğuna göre ailesinin de dünyanın en iyi insanları olmasının doğal olduğunu, sınıfta herkesin ama herkesin davetli olduğunu ve herkesin ama herkesin gideceğini söylemekte ve bizim bu davranışımızın onu tek kelimeyle rezil ettiğini çok açık bir biçimde ifade etmekte. Tanımadığımız insanların bilmediğimiz evine gitmesine izin vermek olasılığı da özellikle de yaşının küçük olması nedeniyle bize krizler geçirtmekte. İkimizin de kazanabilmesi için yapmamız gereken, o davete gidecek olan herkesin içinden bir tanıdık bulup, onu arayıp davet sahipleri ve davet hakkında bilgi almak ve mümkünse çocuklarımızı birlikte götürmemizi önermektir. Böylece onu kendi elimizle götürmenin yanı sıra, o çok sevgili arkadaşının ailesiyle de tanışma fırsatını yakalamış olabileceğiz. Yok böyle bir ortak tanıdık bulamazsak, o zaman davet sahibinin evini arayıp annesiyle görüşebiliriz. Kendimizi tanıtıp davet için yardım önerebiliriz ve adresi alıp çocuğumuzu kendimiz götürüp o aileyle tanışmış oluruz. Bu örnek şöylece akla geliverenlerden sadece bir tanesi. Önemli olan her anne babanın çocuğunun yaşına uygun olabilecek isteklerini kolaya kaçıp kestirip atmadan, çareler arayarak ve kazan kazan formülünü uygulayarak onun gencecik yüzüne bir gülümseme oturtabilmesi, yüreğinin sevinçle atmasını sağlamasıdır. Eğer bu çabayı gösterirsek, gençlerin büyük çoğunluğunun olmayacak şeyleri zaten istemediklerini, olabilecekleri dile getirdiklerini göreceğiz. Ayrıca biz anlayışlı, esnek ve makul davranabilirsek, onlara güvenlikleri açısından hayır dediğimizde azıcık homurdansalar bile bunu kabulleneceklerdir. Ama her şeye kestirmeden gidip hayır dediğimiz takdirde, gün gelip de gerçekten izin verilmemesi ve buna uyulması gereken bir durum, diğer ufak tefeklerin arasında kaynayıp gidecek, çocuğumuz konunun ciddiyetini algılayamayacaktır. Bu nedenle de izin verirken olabileceklerle olmaması gerekeni birbirinden ayırt edelim. Olabilecekleri gerçekleştirmek için çareler arayalım, yollar bulalım. Kafamızı ve bedenimizi yoralım, yani gencimize hizmet verelim. Böylelikle hem o mutlu olsun hem biz. İzin verilemeyecek durumları da kesin ve net bir biçimde ona anlatalım, açıklayalım, tartışalım. Bu noktada kuşkularımızı, korkularımızı onlara anlatalım. Karabasanlarımızı da onlarla paylaşalım ki çocuklarımız bizim neler düşündüğümüzü, nelerden korktuğumuzu bilsinler. Katı bir hayır olmaz, yetmiyor. Onlara içimizi açalım. Şu keyifli gece yatısı konukluğu, ya izin? Geçen yıl televizyonda Leyla İsmiyer'in Salıncak adlı programında genç kızlarla ilgili bir söyleşi yapıyorduk. Leyla İsmiyer o kadar sıcak, neşeli ve cıvıl cıvıldı ki sanki kameralar karşısında değil, onun evinde sabah kahvemizi içiyorduk. Programa 3 genç kız katılmıştı. Leyla Hanım herkesi büyük bir ustalıkla konuşturuyor, çok güzel sorular soruyor, sonra da geri çekilip yanıtları hiç kesmeden dinliyordu. demek istediğim, eline mikrofon aldığı için son derece mutlu olan ve sürekli kendisi konuşup sonra da zavallı konuğuna "Sanırım siz de böyle düşünüyordunuz değil mi? Ya da siz de bunu anlatmak istediğiniz yanılıyor muyum?" şeklinde konuğunun laflarını ağzına tıkayan bir program yöneticisiydi. Genç kızlarsa tek kelimeyle harikaydı. Hepsi de kendi fikirlerini, görüşlerini büyük bir rahatlıkla anlattılar. Oysa kamera karşısına çıkmadan önce heyecandan neredeyse öleceklerdi. İsimleri Gonca, Esra ve Burcu'ydu. Yaşları 18, 16 ve 14'tü. Açık renk gözlü, sarı saçlı Gonca, güzelliğinin yanı sıra çok da aklı başında ve o gencecik yaşına karşın ne istediğini bilen, sevecen ve sakin bir kızdı. O programda beni en çok Gonca güldürdü diyebilirim. Burcu ve Esra'nın çıkışları karşısında onların yanında kendimi çok yaşlı hissediyorum demez mi? Gülümsedikçe beliren gamzelerinin ona ayrı bir sevimlilik kazandırdığı kumral güzeli Esra, yaptığı konuşmalarla her annenin isteyeceği genç kızı çizdi. Onun arkadaşlarıyla bazen bebek gibi konuştuklarını anlatması herkesi güldürdü. Burcu ise bir ateş parçası. Kocaman kocaman gözleri ve kızıl kestane ışıltıların yanıp söndüğü upuzun saçlarıyla. O da bir başka güzeldi. İlk aşkı anlatan şiiri ise gerçekten insanın yüreğine dokunuyordu. Besteler yapıp org çaldığını öğrendik. Kabına sığamayan cıvıl cıvıl bir genç kızdı. Sohbetimiz güzel güzel gidiyordu. Müzik, giyim ve daha başka konularda anlaşa anlaşa giderken söz dönüp dolaşıp bir arkadaşa gece yatısına gitmeye geldi. Gece yatısına izin verilmeli miydi, yoksa verilmemeli mi? Leyla İsmiyer yapacağını yapmış, sonunda bu soruyla aramızı açmayı başarmıştı. Gençlerle ters düştüm. Ailelerinin tanımadığı kişilerin evlerine gidilmesini doğru bulmadığımı söyleyince, onların gözünde ilk kez puan kaybettiğimi hissettim. Burcu, o kocaman gözleriyle "sen de mi Brutus" dercesine bakıyordu. Meğer annesinden izin isteyince o da benim gibi ahiret soruları soruyormuş. Aileyi tanıyor muyuz? İsimleri ne? Soyadları ne? Nerede oturuyorlar? Herhalde kötü biriyle arkadaş olacak değilim. Ailesi de ona göredir dedi Burcu başını sinirli sinirli sallayarak. Ama ailem bunu bilmiyor ki dedik Leyla Hanım'la aynı anda. Sürekli düşen puanlarımı kurtarmak için son bir hamle yaptım. Aileleri tanıştırsanız... Oho dedi Burcu bir eliyle o güzelim saçlarını yüzünden iterek. Annem de babam da çalışıyorlar. Koskoca bir kentte yaşıyoruz. Nasıl tanıştıralım? Neyse ki araya Leyla Hanım girdi ve bu kararların onların güvenlikleri açısından alındığını söyleyerek konuyu bağladı. Yine de Leyla Hanım'ın da benim de puanlarımızı yükseltmeyi başarabildiğimizi pek sanmıyorum. Gece yatısına bir arkadaşa gitmek ya da bir arkadaşı evinde ağırlamak kadar zevkli bir şey olamaz. Pijamaları giyip yatakların üstünde bağdaş kurarak gecenin geç saatlerine kadar kıkırdaşarak konuşmayı hangi genç istemez ki? Öte yandan hiç tanımadığımız kişilerin evine göndermek, çocuğunu bir boşluğa atmak gibi bir duygu bizler için. Tek çözüm bir biçimde ailelerin ya da annelerin tanışması. Aileler birbirini tanıdıktan sonra çok daha küçük yaşlarda da izin verebilirler aslında. Çocuğunun yaşına uygun eğlenceleri yaşayabilmeleri için duyarlı davranan genç kuşak annelerden bir örnek vermek istiyorum. Defne Kent 9 yaşında kızı Selin'in arkadaşlarını hafta sonunda yatıya davet etmişti. Program müthişti. Genç konuklar uyku tulumlarını sürüyerek gelmişlerdi. Çünkü oy birliğiyle alınmış karar gereği o gece yerde yatacaklardı. Biz de çocukluğumuzda yer yatağına bayılırdık. Demek ki bazı şeyler değişmiyor. Selin'in odasına eşyalarını yerleştirdikten sonra bahçeye çıkılmış ve hava kararana dek oyunlar oynanmıştı. Yemek hazır çağrısı üzerine düzgün bir sıra oluşturarak banyoda eller yıkanmış ve sofraya koşulmuştu. Aman tanrım o ne güzel sofraydı öyle. Neşeli bir örtünün üzerindeki rengarenk su bardaklarının içine kağıt peçeteler özel şekiller verilerek yerleştirilmişti. Beyaz tabakların içinde ise her konuk için küçücük bir armağan duruyordu. Şık ambalaj kağıtlarıyla paketlenen minik hediyelerin her birinin üstünde kendi kağıdına uygun renkte bir de fiyonk atılmıştı. Yiyeceklere gelince, iri mavi gözlerinde yanıp sönen pırıltılarla onlara öyle bir muzur menü hazırladım ki diyordu genç anne. En az çocuklar kadar keyifli. servis tabaklarının içinde hamburgerler, sosisli sandviçler ve patates kızartması baş köşedeydi. Hemen yanı başındaki kocaman kasede mısır patlağı duruyordu. Pasta ve dondurma ise sırasını bekliyordu. Genç konuklar muzır menüye bayılmışlardı. Bu en sevdikleri yiyecekleri adeta balıklama daldılar. Yemekten sonra tabaklarına pastalarını alarak Selin'in odasına doluştular. Yerde yan yana serilmiş uyku tulumlarıyla tam bir yatakhane görünümündeydi Selin'in odası. Kim bilir o gece kaçlara kadar kıkırdaştılar, konuştular, gülüştüler. Ertesi günün programı bahçede piknikti. Yiyecekler bu kez çimenlerin üzerine serilmiş kırmızı beyazlı kareli bir örtünün üzerine el birliğiyle taşınmıştı. Anneler ufukta görünene kadar bahçede çeşitli oyunlar oynandı. Hava kararırken evlerinin yolunu tutan konuklar yorgun ama mutluydular. Selin ve arkadaşları çok güzel bir hafta sonu geçirmişlerdi. İşte çocuğumuza, gencimize hizmet vermeliyiz derken bunu anlatmak istiyorum. Olaylara onun açısından bakabilmeli, zevklerine duyarlı olmalıyız. Yaşamın sosyal boyutunu da yaşayabilmesi için önceden düşünmeli ve zemin hazırlamalıyız. Nedir gençlerimizin istedikleri? Arkadaşlarıyla bir arada olmak. Nedir bizim istediğimiz? Kimlerle olduğunu bilmek, arkadaşlarını tanımak. Nedir bunun çaresi? Çarelerden bir tanesi, bizlerin azıcık zahmet ederek okul toplantılarına katılmamızdır. Bir kere, özellikle de büyük kentlerde bir araya gelmek zor olduğundan, okul toplantıları çocuklarımızın arkadaşlarını ve ailelerini tanıyabilmek için mükemmel bir fırsat. Ailelerle birlikte olabilecek, onlarla konuşup çocuğumuzun can arkadaşının ailesini yakından tanıyabilecek ve daha da güzeli ileriye dönük işbirliği içine girebileceğiz. Çalışıyor olabiliriz ya da evde 6 çocuğumuz ve dünya kadar işimiz olabilir. Ama çocuğumuz konusunda her açıdan önemli olan okul toplantılarına zaman ayırıp mutlaka gitmeliyiz. Sadece dersleri ve notları hakkında bilgi edinmek için değil, o çok sevdiği arkadaşlarını ve ailelerini tanımak için de gitmeliyiz. Ve şu izin meselelerinde izin verebilmemiz için bunca önemli olan tanıma ve tanışma işlerini onun omuzlarına yıkıp sonra da bir sürü bahanelerle işi yokuşa vurmak yerine bunu bizim önceden düşünerek üstlenmemiz ve ailelerle bu fırsatlardan yararlanarak tanışıp dostluğumuzu geliştirerek gelebilecek izin isteklerine hazırlıklı olmamız gerek. Eğer gencimiz bizim için her şeyden önemliyse bunu lütfen sözcüklerde bırakmayalım. O mu önemli, işlerimiz mi? Unutmayalım ki işlerimiz bekleyebilir. Ayrıca işlerimiz hiç bitmeyecektir. Oysa çocuğumuzun bu günleri yıldırım gibi geçip gidecektir. Zaman ayıralım, zaman yaratalım ve çocuğumuz, gencimiz için bu sosyal boyutun ön hazırlıklarını yapalım. Genç anne Defne, işte bu ön hazırlığı okuldaki diğer annelerle, özellikle de kızının arkadaşlarının aileleriyle tanışarak gerçekleştirmişti. Ailelerin birbirlerini tanımaları, okul etkinliklerinde bir arada bulunmaları, çocukların birbirlerine gidip gelebilmelerine olanak tanımıştı. Kızı arkadaşlarını yatıya davet etmek istediğini söylediğinde ise homurdanmamış, tam tersine oturup onunla bir program yapmış, sonra da telefonun başına geçip diğer ailelerin iznini almıştı. Daha önceden hazırlanmış bir dostluk zemini olduğundan hiçbir zorluk çıkmamış, tüm davetliler daveti büyük bir memnuniyetle kabul etmişlerdi. Sonra kızıyla çarşıya çıkıp birlikte hazırladıkları liste doğrultusunda alışverişlerini yapmışlar, Selin'in odasını yine beraberce hazırlamışlardı. Bunları yaparken genç anne kızına konuk ağırlama konusunda ilk dersleri veriyordu. Küçük kıza sen anlamazsın diyerek onu dışlamıyor, aksine yiyecek listesinden alışverişe, odanın düzenlenmesinden küçük armağanlara kadar her ayrıntıyı ona danışarak onunla birlikte gerçekleştiriyordu. Ve işte bu da yaşayarak öğrenmek oluyordu. Son bir duyarlılık göstergesi. Olaya çocuğun gözünden bakabilip yerde yataklar, muzur menü ve bahçede piknik gibi ayrıntıların gerçekleşmesini sağlayarak tam anlamıyla eğlendikleri, zevk aldıkları bir zaman dilimi yaşatmıştı onlara. İşte baştan sona çocuğa hizmet verme örneği. Çocuğun zevk alacağı olayları onun gözünden görme ve bunu gerçekleştirme çabası. Şu izin meselelerine biraz da bu açıdan, yani çocuğa hizmet açısından da bakmamıza yarar var gibime geliyor. Erkek kız arkadaşlıklarının yaşamsal önemi. İzin meselelerinin bir başka önemli konusu kız erkek arkadaşlıkları. Yine uzmanlara dönelim bakalım bu konudaki gözlemlerini nasıl dile getiriyorlar. Bizler cinsel eğitim vermiyormuşuz. Yapay bir kız erkek ayrımı yaratıyormuşuz. Bu kez Bir Pırıltıdır Yaşamak adlı kitabımın flört başlıklı bölümünün bir kısmını kendi davranışlarımızdan yana yana yakındığımdan ve konuyla ilgili olduğundan burada yinelemek istiyorum. Biz anne babalar garip mahluklarızdır. Flört ederken yakalarsak dünyayı size dar edeceğimizi iyi bilin. Yok eğer bizim haberimiz olmadan anlaştıysanız ve ciddi kararınızı alıp biz sizi yakalayamadan önce karşımıza çıkmayı becerirseniz, hele de söz konusu kişi efendi ve okumuş bir delikanlı veya iyi bir ailenin cici kızıysa, kısaca karşı durmak için bir neden yoksa, bu kez yüzümüzde güller açarak sizleri bağrımıza basıp çeyiz hazırlıkları için çarşılara koşarız. Oysa eylem aynı eylem. Tanışma, bir diğerinden hoşlanma ve acaba beğenenin yanı sıra kafalarımızla anlaşıyor mu dercesine birbirini tanımaya çalışma ve sonuçta karar dönemi. Çocuklarımızın, gençlerimizin başarıları söz konusu olunca içimizi memnun memnun çekip ah ah bahtı güzel olsun bahtı deriz. Karşısına helal süt emmiş, onun kıymetini bilecek biri çıksın. Mutlu bir yuvası olsun. Yoksa sadece okul başarısı, iş başarısı yetmez insana. Pek güzel sözler bunlar, pek de doğru. Yalnız unutulan bir şey var. Okulda ve iş hayatında başarılı olması için onlara elimizden gelen her olanağı veriyoruz. Kitaplar alıp okumasını sağlıyoruz. Kurslara gönderip eğitilmesini öngörüyoruz. Düşün oğlum, kararını vermeden önce iyi düşün diyoruz. O meslek hakkında araştırmalar yap, sor, soruştur. İlgi duyduğun konu hakkında bilgi edinmeye çalış ki sonra düş kırıklığı olmasın diyoruz. Kısaca, gelecekte seçmek istediği meslek konusunda önce düşünüp karar vermesi için, sonra da o konuda eğitilmesi için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz ve kararı ona bırakıyoruz. Öte yandan, ah ah diye başlayıp meslek başarısının hayatta tam anlamıyla mutlu olmak için yeterli olmadığını, birlikte mutlu olabileceği, sevebileceği bir hayat arkadaşını bulabilmesinin asıl önemli etken olduğunu vurguluyoruz. Peki böyle düşünüyoruz da mesleği için ona onca desteği verirken daha da önemli olan hayatını, tüm hayatını paylaşacağı hayat arkadaşını seçerken neden köstek oluyoruz? Neden onları bu konuda da eğitmiyoruz, onlarla konuşmuyoruz? Bizlerle konuşabilmeleri için fırsat vermiyoruz. Neden üstlerine yürüyeceğimize, düşün, iyi düşün oğlum, tanımaya çalış, kararını öyle ver kızım diyemiyoruz? Hepsinden öte, neden birbirlerini tanımalarına, arkadaşlık etmelerine engel oluyoruz? Birbirlerini tanımazlarsa, huylarını bilmezlerse, eğer gerçekleşecekse bu nasıl bir evlilik olacaktır? Neden böyleyiz? Kimler bizleri böylesine mantıksızca düşünmeye, davranmaya koşullandırmış? Okulda erkek kız birlikte yıllarca aynı sıraları paylaşarak okuyor, sesimiz çıkmıyor. Birlikte spor yapıyorlar, piyesler hazırlıyorlar, okul gezilerine gidiyorlar, sesimiz çıkmıyor. İş hayatına atılıyorlar, aynı bürolarda omuz omuza çalışıyorlar, sesimiz çıkmıyor. Birlikte sinemaya, pastaneye gidiyorlar. İşte o zaman kıyametleri koparıyoruz. Neden? Çünkü ufukta flört tehlikesi belirmiştir de ondan. Uzmanlar yapay bir kız erkek ayrımı yarattığımızı belirlerken herhalde bizlerin bu tür davranışlarımızdan yola çıkmış olsalar gerek. Oysa kız erkek arkadaşlıklarının yaşamsal önemi var. Özellikle de iki konuda. Bunlardan birincisi iki cinsin bir diğerini tanıması. Onlara rahatça arkadaşlık etme olanağı tanınırsa, kızlar erkeklerin, erkekler de kızların neler düşündükleri, çeşitli durumlarda nasıl davrandıklarını, konulara nasıl baktıklarını öğrenecekler. Birbirlerini tanıdıkları için de ilişkilerinde tutuk ve şaşkın değil, rahat ve güvenli olacaklar. Zaten karışık okulların en büyük yararı, iki cinsin bir diğerini tanımasını sağlaması. Sadece erkek ya da kızların devam ettiği liseleri bitirip üniversiteye giden gençler, kendi çevrelerinde de karşı cinsli arkadaşlıklar yaşamamışlarsa çok zorlanıyorlar. Kızarıp bozarıp konuşamıyorlar, çekingen ve tutuk oluyorlar. Ötekilerin rahat tavırlarını yanlış algılıyorlar. Karşı cinsle rahat bir arkadaşlık kurabilmek yıllarını alıyor. İkinci önemli konu, evliliğe giden yolda daha sağlıklı adımlar atabilmeleri. Şöyle bir düşünelim. Gençlerimiz ayaklarına bir pabuç alacakları zaman dükkan dükkan gezip deniyorlar. Ayaklarına uydu mu, rahat mı, şık mı, yakıştı mı diye bakıyor, düşünüyor, tartıyor, kıyaslıyor ve ondan sonra bir karara varıyorlar. Zaten biz de bunun böyle olmasını istiyoruz. Öte yandan bir ömür birlikte yaşayacağı, iyi ve kötü günlerini paylaşacağı, birlikte bir çocuk yetiştireceği kişiyi tanımasına, seçmesine, bu konuda düşünmesine izin vermiyoruz. Ne büyük bir çelişki. Ve akıllı bir gencimizin öyküsü. Bu genç kız bir delikanlıyla çıkıyordu. Birbirlerini seviyorlardı ve giderek ciddileşen bir ilişki içindeydiler. Evlenmeyi düşünmeye başlamışlardı. Ama yine de genç kızın zihninin gerisinde tüm aşkına karşın onu rahatsız eden bazı soru işaretleri vardı. Bu soruları çözebilmesi için delikanlıyı daha iyi tanıması gerekiyordu. Oysa böyle bir olanağı yoktu. Ailesi kız erkek arkadaşlıklarına pek de sıcak bakmıyordu. O da gizli gizli buluşuyor ve bu telaşlı korku dolu beraberliklerinde sevdiği delikanlının hayatını paylaşabileceği erkek olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Yine burada durup düşünelim. Bunca önemli, tüm yaşamını etkileyecek bir karar arifesinde kızımızın yanında olup düşünmesine olanak sağlayarak yardımcı olmamız gerekmez mi? Şimdi bazılarımız, madem ilişkisi ciddi neden gelip söylemedi diye düşünmüş olabilir. İyi ama bu işler küçük flörtler şeklinde başlıyor. Daha ilk yüzüne bakışta ben bu delikanlıyla evleneceğim diyemez ki. Henüz kendi bile bilmiyor bu beğeninin devam edip etmeyeceğini. Bizler de flörte izin vermediğimize göre doğal olarak bu aşamada bize gelemeyecektir. Kesin olarak bilebilse belki de gelip söyleyecektir ama konunun can alıcı noktası henüz onun da bilmemesi ve karar ver bilmesi için düşünmeye, tartışmaya gereksinimi olmasıdır. Bunu yapabilmesi içinse delikanlıyla buluşup onu daha iyi tanıyabilmek için konuşması gerekmektedir. İşte bizim yardımcı olmamız gereken ama destek vermediğimiz nokta bu dönemeçte ortaya çıkıyor. Akıllı kızımızsa yine bir gizli buluşmada delikanlının ailesiyle tanışıyor. Aslında bu buluşmayı genç kız istiyor. Evlenmeyi düşündüğü kişi hakkında, onun yetiştirilişi hakkında bilgi edinmek istiyor. Oysa bunları bizlerin düşünmesi ve istemesi gerekir. Belki de bu ayrıntılarda kararımı etkileyecek bir şeyler bulurum diye düşünüyor. Nitekim buluyor da. Ve bu bulgular ışığında kafasında beliren sorulara yanıtlar geliyor. Birkaç ay daha düşünüp tarttıktan sonra bazı durumlarda aşkın yeterli olmayacağını, aşkın yerini sevginin alabilmesi için dünya görüşü de dahil olmak üzere pek çok konuda uyum olması gereğinin farkına vararak kararını veriyor. İnsanlar birbirine delice aşık olabilir, hem de çok sevebilir. Ama bu sevginin devamlı ve kalıcı olması, bir ömür boyu çoğalarak devam etmesi için başka öğeler de gerekli. Bu ille bir tarafın kötü olması demek değil, hem de hiç değil. Ama uyum için iki insanın arasında bazı konularda görüş birliği olması gerekir. İşte bu genç kız ailesinden hiçbir destek görmeden bunu kendi başına çözüyor ve gençlik aşkını kalbine gömerek sağlıklı kararı alıp ilişkisine bir son veriyor. Çok da acı çekiyor ama en azından hem kendisinin hem de delikanlının yaşamı için doğru olduğuna inandığı kararı verebiliyor. Böyle önemli bir konuda ailesinin ona destek olması gerekmez miydi? Bu destekse anlayışlı davranarak, kız erkek arkadaşlıklarına, romantik ilişkilere izin vererek olur. Gelip her şeyi bizimle konuşma ve danışmasına olanak sağlayacak bir hoşgörü ortamı yaratmakla olur. İşte kız erkek arkadaşlıkları ve romantik ilişkilerle ilgili izin meselelerine artık böyle bir açıdan bakmamız gerek.